Ayrım 6, sayfa 44. Tolstoy'un hayatı 1828-1910 Rusya'nın iç hareketlerinin fazla olduğu bir döneme rastlamaktadır. Alexander 3. ve Nikola 2. gibi Rus tarihinde iç karışıklıkların ve hareketlerin fazla görüldüğü çarlar zamanında yaşayan Tolstoy, diğer düşünürler ve yazarlar gibi hükümetin darbesine kurban gitmemiş, aksine daima savunulmuştur. 1828'de doğan Tolstoy, 1831'de anneden öksüz, 1837'de de babadan yetim olarak vasiler eline terk edilmiş ve yine kötü bir şans eseri olarak bunlardan iyi olanları ölmüş, terbiye ve ahlakının, eğitiminin kontrolü tamamen ehliyetsiz ellerde kalmıştır. Belirli bir eğitim görmeyişini, serserice hayat geçirip biraz büyüdüğünde kadın, kumar ve dans gibi eğlencelerden kurtulamamış olmasının esas sebeplerini himaye bakımından çok el değiştirmiş ve her yeni vasiyi daha alışmadan kaybetmiş olmasında aramak gerekir. Tolstoy'un olgunlaşmasında etkisi görülen olayların en başında çok sık olarak yakınlarını kaybetmiş olması gelir. Bu acıların darbesiyledir ki kendini mistik aleme terkle her bakımdan olgunlaşmıştır. Fakat bence halkla ilişkisi ve köylülerle baş başa kalmayı seçmiş olması, daha ziyade halk arasında yetişmek zorunda kalışı ve bu dünya içerisinde pek çok gerçek olay ile karşılaşması, yine bu dünya içerisinde geçen olayların ruhunda geniş akisler ve izler bırakması Tolstoy'a eserleri için en büyük konuları oluşturmuş ve bu konuları seçip aldığı halk tabakası ağzı ile ifade etmeyi de kendisine zevk edinmiştir. Belki de belirli bir eğitim görmemesi de bu işte önemli bir etken olmuştur. Zira her eğitim görenin devlet dairelerinden kurtulabildiğine pek az rastlanıyordu. Tolstoy'un verdiği eserlerin büyük bir bölümü hikaye türünden olup halka hitap etmekte ve pek çoklarında kendi dini anlayışına göre bir ahlak dersi vermektedir. Fakat Tolstoy'un takdire şayan tarafı da kendi kendini yetiştirme yollarını bulup yetiştirebilmesindendir. Tolstoy eserlerinin konularını etrafından almıştır. Bütün eserlerindeki kahraman isimleri şöyle gözden geçirilir ve tipleri ile görevleri ve eserdeki yerleri incelenirse aşağı yukarı aynı isimdeki şahısların her eserinde aynı rolü oynadığı görülmektedir. Mesela Gerasim daima iri yapılı, her zaman kuvvetinden faydalanılan hizmetçi, uşak ve bahçıvan olarak karşımıza çıkar. Tolstoy'un eserlerinin sonu genellikle Polikuşka, İvan İlyiç'in ölümü, yaşayan ölü, karanlığın kudreti, ölüm, intihar gibi sonlarla bitmektedir. Bence bunun sebebini bir taraftan hayatı boyunca pek çok ölümle karşılaşmasında, bir taraftan da eserlerini hayatla dengeli götürmeye çalıştığı ve sonun herkes için ölümle biteceğinden ve hem de okuyucuyu esere çekebilmek isteyişinde ve aynı zamanda da yaratılış ve ruh dünyası açısından haşin oluşunda aramalıdır. Uzun yıllar Macar edebiyatında konu ve kahramanları bakımından eleştirilere yol açan ve örnek gösterilen Üç Ölüme gelince. Hikayenin işlenişi ve düzeni gayet mükemmeldir. Konusu Ziya Paşa'nın adasözü haline gelen Şah-ı Geda Hake beraber girecektir. Köle ile padişah toprağa birlikte girecek. Mısır aslında olduğu gibi çok zengin ve varlıklı bir hasta asilzade kadının ölümünden kurtulması için üzerinde titrercesine gösterilen emek ve titizlik, diğer taraftan garip ve kimsesiz bir arabacının kendi ruh halinde ve kendi dünyası içerisinde ve doktoru ile ilacı ancak ocağın ısısı ve pis havası olan bir han odasının kasveti olduğu halde sonun aynı olması, İki sınıf insanoğlundan başka gerçek konusunda aynı olması gereken bir ağacın da ölümünün bu ölümlerle yürütülmüş olması konuya ayrı bir renk vermektedir. Hikayede göze çarpan taraf olayla zamanın da örtüşmesindeki mükemmelliktir. Hastalığın verem, mevsimin sonbahar oluşu. Hikayede her kahraman kendi diline hakimdir. Fedor'u bazıları Hüvedor diye kendilerince isimlendirmişlerdir. Hikayede aynı sonla karşılaşan iki hastanın birisinin zengin tabakadan diğerinin fakir halktan oluşu ele alınmış ve ölüm anına kadar her ikisinin de duyuş, görüş ve düşünceleri en ince ayrıntılarına kadar çok güzel bir şekilde canlandırılmıştır. Zengin hanımefendinin kaçınılmaz olan ölümden kurtulmak için çırpınışı, yabancı memleketlere gitmek arzuları, ölümden kurtulmak için her çareye başvuruşu, buna karşılık zavallı arabacının kaderin cilvesine boyun eğerek, tevekkül ederek ölümü bekleyişi gerçekten de hayatın tam bir ifadesi olarak canlandırılmıştır. Diğer taraftan bu iki hastanın ruh dünyaları da ayrıca açıklanmış, halkçı olan Tolstoy burada zengin olan hasta kadının sağlam ve sağlıklı kimselere karşı duyduğu kıskançlık ve hasedi, içinden taşan yaşama arzularını ve bunları kaybettikten sonra düştüğü ümitsizliğin uçurumunu açıklamış ve arabacının duyuşunda ise kaderin çerçevelediği ölüm eşiğine gelmiş tevekkül sahibi ve sadece en büyük inanışı olan dinin etkisiyle mezarına bir taş diktirme arzusundan başka bir arzu göstermemiştir. Üçüncü ölüm olarak açıkladığı kısım ise ilk iki ölenden başka bir olay olmayan bir dilsiz canlının insan üzerindeki kıymetsizliğinin ilk iki ölü için duyulmadığını pek güzel tasvir etmektedir. Ve yine üçüncü ölüme sebep olan insanoğlunun karakterini göstermektedir. Zira hiçbir varlığın menfaat karşılığı dahi olsa, bir diğerinin hayatına son vermeye hakkı olmadığını ve her varlığın yaratılışı gibi ölümünü de tevekkül ederek Allah'tan bekleyeceğini göstermektedir. Hikayede veremli hastanın zengin, nazlı bir asilzade hanımefendi oluşu hikayeyi daha çekici ve etkili yapmıştır. Bir hastanın ruh hali hanımefendinin doktorları bırakıp da kurtuluş yolunu basit bir meşcaninde aramasıyla çok güzel belirtilmiştir. Eğer hasta bayan bir köylü kadın olarak seçilmiş olsaydı, köylü tabiatın koynunda büyür ve tabiatın koynunda ölür geleneğinden dolayıdır ki son aynı olduğu halde eser aynı kuvvette olmayacaktı. Hikayede toplum hayatının aksaklıklarına, iradenin kusurlarına gayet ustalıklı temas edilmiştir. Mesela ölen arabacının mezarına haç yapmak için ağaç kesmeye ormana giden Serega'nın orman koruyucularına rüşvet olarak hiç değilse bir şişe rakı veya şarap içirmekten kaçındığı için bu işi sabahın çok erken saatlerinde görmesi bunun en iyi bir örneğidir. Özet olarak diyebiliriz ki bu konuda bir ahlakçı, bir felsefeci olarak bundan daha güzel bir eser yazılamazdı. Kaynaklar ve bibliografya. Encyclopædia Britannica, Larousse, V. de Tolstoy, Tolstoy'un hayatı, V. de Proudhon, Proudhon'un hayatı, Suvorin et Tolstoy, Suvorin ve Tolstoy, Как работал Tolstoy, Tolstoy nasıl çalışırdı, Ruskaya Estetika i Literaturnaya Kritika, Rus Estetik ve Edebiyatının Kritiği ve şimdiye kadar klasikler arasında çıkan Tolstoy'dan yapılan tercümelerin istisnasız hepsi. 3 Ölüm. Sonbahardı. Büyük yol boyunca iki araba hızla gidiyordu. Öndeki arabada iki kadın oturuyordu. Dipnot araba, eskiden Rusya'da kullanılan ve bizdeki eski dört tarafı kapalı gelin arabasına benzeyen bir tür araba. Biri zayıf ve solgun benizli bir hanımefendi, diğeri dolgun, parlak, pembe yanaklı hizmetçi kız. O, rengi solmuş şapkasının altından sık sık sarkan kısa kuru saçlarını yırtık eldivenli kırmızı eliyle hemencecik düzeltiveriyordu. Yünlü atkı ile örtülen kabarık göğsünden hayat fışkırıyor, fıldır fıldır olan siyah gözleri, kah pencereden dışarıda birbiri ardınca geri geri koşan tarlaları takip ediyor, kah ürkek ürkek göz altından hanımına bakıyor, bazen de endişeyle arabanın içerisini süzüyordu. Hanımefendinin file içinde asılı duran şapkası, hizmetçi kızın tam burnunun dibinde sallanıyor ve dizleri üzerinde de bir köpek yavrusu yatıyordu. Hizmetçi kızın arabanın içinde yerdeki kutulara basan ayakları yay ve camların sarsıntısıyla zıplıyor ve trompeti andıran hafif bir ses çıkarıyordu. Elleri dizlerinde ve gözleri kapalı bulunan hanımefendi, dayandığı yastıkta sallanıyor ve ara sıra hafifçe yüzünü buruşturarak derin derin öksürüyordu. Onun başında beyaz bir gece başlığı ve narin, solgun boynunda da yumuşak mavi bir eşarp vardı. Gece başlığının altına giden düz çizgi sarı ve oldukça yatkın yumuşak saçlarını ikiye ayırıyordu. Bu geniş ayrımdaki derinin beyazlığında acayip bir kuruluk ve ölüm solgunluğunu andıran bir şeyler görünüyordu. Bu solgunluk ve sarılık zarif ve güzel yüz hatlarına kadar uzanmadığından yanakları ve almacıkları al aldı. Dudakları kuru, ızdıraplı ve seyrek kirpikleri de kıvrık değildi. Yünlü yol elbisesi ise çökük göğsünde kırışıklıklar oluşturuyordu. Hanımefendinin gözleri kapalı olmasına rağmen yüzü yorgunluk, sinir ve sürekli bir ıstırabı ifade ediyordu. Uşak arabacının yanındaki koltuğunda uyukluyor. Arabacı bağırarak iri, terli dört atı durmadan koşturuyor ve ara sıra da arkadaki faytonda atlarına bağıran diğer arabacıya bakıyordu. Dipnot. Bugün bizde kullanılmakta olan fayton emsali fakat dörtlü atla çekilen bir çeşit araba. Tekerlekler yolun ıslak, kireçli toprağında düzenli, geniş ve paralel izleri hızla çiziyordu. Gökyüzü donuk ve hava soğuktu. Tarlalara ve yola rutubetli bir sis çöküyordu. Arabanın içi sıkıcı olup kolonya ile toz kokuyordu. Hasta başını arkaya dayayarak gözlerini açtı. İri gözleri parlak ve olağanüstü siyahtı. Hanımefendi ayaklarını hafifçe dokunan hizmetçisinin eteklerini narin ve zayıf elleriyle kızgınlıkla iterek "Gene mi?" diye çıkıştı ve ağzı ıstırapla büküldü. Matrişa iki eliyle eteğini toplayıp kuvvetli ayakları üzerine kalktı ve biraz ileriye oturdu. Taze yüzü pembeleşmişti. Hastanın güzel siyah gözleri ise kıskançlıkla hizmetçinin hareketlerini takip ediyordu. Bir aralık ellerini oturduğu yere dayayıp koltuğuna doğrulmak istediyse de gücü buna yetmedi. Ağzı büküldü ve bütün yüzü aciz, acı bir alay ile karıştı. Ve hiç olmazsa sen bana yardım etseydin. Ah, hayır hayır gerek yok. Ben kendim de kalkabilirim. Yalnız arkama şu öteberini koyma rica ederim. Daha iyisi hiç dokunma. Madem ki bilmiyorsun. Diyerek gözlerini kapattı. Yeniden ve hızla göz kapaklarını kaldırarak hizmetçiye baktı. Ona bakmakta olan Matreşa da kırmızı alt dudağını ısırıyordu. Hasta derin bir nefes aldı fakat bu nefes kesilmeden öksürüğe döndü. O dönerek yüzünü buruşturdu. İki eliyle göğsünü bastırdı ve öksürüğü geçince tekrar gözlerini kapayıp eski hareketsizliğine döndü. İki araba köye girdiler. Matreşa atkısının altından tombul ellerini çıkardı ve bir istaroz yaptı. Hanımefendi. Ne o diye sordu. İstasyon hanımefendiciyim. Ben sana niye istaroz yaptın diye soruyorum. Kilise hanımefendiciyim. Hasta pencereye döndü. Bütün dikkatiyle arabanın yanından geçmekte olduğu büyük köy kilisesine bakarak yavaş yavaş istaroz yaptı. İki araba ardı ardına istasyonda durdular. İkinci arabadan hasta kadının kocası ve doktor inip birinci arabaya yaklaştılar. Doktor hastanın nabzını yoklayarak "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz hanımefendi?" diye sordu. Hastanın kocası Fransızca olarak "Nasıl yoruldun mu canım, dışarıya çıkmak istemez misin?" diye seslendi. Matreşa bohçaları toplayarak konuşmaya engel olmamak için köşede büzülmüştü. Hasta "Hiç, gene eskisi gibi, çıkmayacağım." diye cevap verdi. Kocası biraz durakladıktan sonra istasyon binasına girdi. Matreşa da arabadan atlayıp çamurda ayaklarının ucuna basaraktan hızla bahçeye girdi. Hasta hafifçe gülümseyerek pencerenin yanında duran doktora, "Eğer rahatsızsam bu, sizin kahvaltı etmenize engel olacak bir sebep değildir." dedi ve yanından doktorun yavaşça ayrılıp istasyon merdivenlerinden çıkışını seyrederek kendi kendine, "Bak hiç seni düşünen var mı?" diye söylendi. "Kendileri sağlıklılar ya, sen hastaymışsın kimin umrunda? Of Allah'ım!" Kocası doktoru karşılayıp neşeli ve güler yüzle ellerini boğuşturarak, nasıl Edward Ivanovich? Ben içki sandığını getirmelerini emrettim. Acaba bu konuda sizin fikriniz nedir?" diye sordu. Doktor, "Pekala olabilir." diye cevap verdi. Hastanın kocası sesini kısarak ve kaşlarını çatarak derin bir nefes aldıktan sonra "Hastanın durumu nasıl?" diye sordu. "Ben dedim ya, o İtalya'ya değil, dua edelim de Moskova'ya ulaşabilsin. Kaldı ki bu havada." Hastanın kocası elleriyle gözlerini kapayarak "Öyleyse ne yapalım? Of Allah'ım, aman ya Rabbi." Bu sırada içki sandığını içeriye getirmekte olan uşağına "Getir onu buraya." diyerekten sözlerine son verdi. Doktor omuzlarını silkerek "Bir kere yola çıkmamalıydı." Hasta kocası "Canım söyleseydiniz." "Ben ne yapabilirdim ki?" diye karşı çıktı. "Ben onu kandırmak için her çareye başvurdum. Para hakkında, evde bırakmaya mecbur olacağımız çocuklar hakkında, kendi işlerim hakkında söyledim. O hiçbir şey dinlemek istemiyor ve sağlıklı bir insan gibi yabancı ülkede geçireceği günlerin planını kuruyordu. Ona kendi durumunu apaçık söylemek ise onu öldürmek demek olur. O artık gerçekten de ölmüş sayılır. Sizin bunu bilmeniz lazımdı. Vasili Dimitriç, insan ciğerleri olmadıkça yaşayamaz ve ciğerler de kendilerini yenileyemezler. Gerçekten çok kötü. Lakin ne yapacaksın? Bizim ve sizin vazifemiz onun son dakikalarını mümkün olduğu kadar rahat geçirmektir. Durum böyleyken şimdi benden daha çok bir papaza ihtiyaç var. Of, aman Allah'ım. Siz onun son arzusunun ne olacağını sormakla benim ne duruma düşeceğimi bilemezsiniz. Ne olursa olsun ben bunu ona söyleyebilirim. Zavallının ne kadar iyi kalpli olduğunu siz de bilirsiniz ya. Doktor manalı manalı başını salladı. Yolculuğu kışa ertelemesi için bir de siz ikna etmeye çalışsanız, yoksa azizim, yolda pek kötü bir durumda kalırız. İstasyon şefinin kızı başına atkısını örtüp evin arkasındaki çamurlu merdivenlerde tepinerek, Aksuşa, ey Aksuşa kız, gidip Şirkinski'nin hanımını görelim. Göğsündeki hastalığı için dış memleketlere götürüyorlarmış diyorlar. Ben daha ince hastalığı tutulanların nasıl olduğunu hiç görmedim, merak ediyorum, diye bağırıyordu. Aksuşa fırlayıp evin önüne çıktı. Her ikisi de elle vererek koşup bahçeden sokağa fırladılar. Adımlarını seyrekleştirerek arabanın yanından geçtiler ve perdeleri yarıya indirilmiş penceresinden içeriye baktılar. Hasta başını onlara çevirdi. Onların merakının farkına vararak somurttu ve başını diğer tarafa çevirdi. İstasyon şefinin kızı hızla başını çevirip, ''Vay anam vay! O ne muhteşem bir güzeldi! Şimdi ne olmuş? Hatta insan korkuyor bile. Gördün mü, gördün mü Aksuşa?'' Aksuşa başıyla onayladı. ''Evet, ne kadar da zayıf. Hadi yürü. Güya kuyuya gidiyormuşuz gibi yaparak bir daha bakalım. Bak bak görüyor musun? Başını çevirdi. Ben yüzünü daha iyice göremedim. Ah zavallı. Ne kadar yazık değil mi Maşa?'' ''Maşa, ne kadar da kötü çamur var,'' diye cevap verdi. Ve her ikisi birden geriye bahçe kapısına doğru koştular. Hasta, anlaşılan çok korkunç bir hale gelmişim ki böyle söylüyorlar diye düşündü. Mümkün olduğu kadar çabuk dış ülkeye gitmeli. Orada ben çabuk iyileşirim. Kocası ağzında lokmasını çiğneyerek arabaya yaklaştı ve ''Nasılsın güzelim, iyi misin?'' diye sordu. Hasta, ''Hep aynı soru, aynı soru. Bak kendisi nasıl da ziftleniyor,'' diye düşündü ve dişleri arasından ''Hiç, iyiyim işte,'' dedi. ''Asıl mesele ne biliyor musun güzelim? Bu havada yolu daha fazla fenalaşırsın diye korkuyorum. Edward Ivanovich de böyle söylüyor. Devam etmeyelim mi acaba?'' Hasta hiddetinden cevap vermedi. ''Havalar düzelir. Belki yollar da normale döner. O zaman hepimiz birlikte gideriz. Senin için de iyi olur.'' ''Beni af buyur. Eğer daha önce seni dinlememiş olsaydım, şimdiye Berlin'deydim ve tamamen iyileşmiş olacaktım.'' ''Ne yapalım meleğim? Sen de biliyorsun ki bu imkansızdı. Şimdi lütfedip bir ay daha bekleyebilirsen, hem biraz daha iyileşirdin, hem de ben işlerimi bitirip çocukları da beraberimizde alır giderdik.'' ''Çocuklar sağlıklılar, ben ise değilim.'' ''Düşün ki yavrum, böyle bir havada yolda daha da fenalaşabilirsin. O zaman ne yapacağız? Hiç olmazsa evde...'' Ayrım sonu, sayfa 55.